Ayrım 26.
Biz başka bir şey söylüyoruz. Bizim yazı dilimiz daracık kurallar içerisinde bunalmış, söylemek istediğini söyleyemez olmuştur diyoruz. Yazı dili elbette başkadır konuşma dilinden. Daha temizdir, daha açıktır, daha geniştir. Hiç şüphesiz ki bir Fransız Voltaire'in, Bergson'un yazdığı gibi konuşmaz. Öyle konuşmaya kalkmaz. Öyle konuşmak için kullanacağı sözleri uzun uzun araması gerektir. Kendini şöyle bırakamaz. Bizde ise öyle değil. Bizim konuşma dilimiz yazı dilimizden daha temiz değilse bile daha açıktır, daha geniştir. Konuşma dilimizde birçok cümle şekilleri vardır. Yazı dilimiz el sürmez onlara. El sürmediği için de demek istediği şeylerin birçoğunu açıkça bildiremez. Doğrusunu isterseniz yazı diliyle konuşma dili birdir. Yalnız yazı dili konuşma dilinin işlenilmişidir. Voltaire'in, Bergson'un dili Fransızcadan konuşma dili değildir dedim. Yanlış süzülmüş bir konuşma dilidir. Bizim yazı dilimiz ise maazallah konuşma dilimizde hiçbir ilintisi kalmamış kuru bir dildir. Bir dil devrimi geçiriyoruz. Sıkıntımız bilelim ki yalnız kelimeden yana değil. Asıl söz diziminde sıkıntı çekiyoruz. Bunun için dilimizi kaynaklara, konuşma kaynaklarına götürüp tazeleştirmeye, güçlendirmeye bakalım. Sözlüğümüzün büyük olması yetmez. Bir dili yapan yalnız kelimeleri değildir de onun için. Söz dizimidir. Biz bir yandan yeni kelimeler arayacağız, bırakamayız onu. Batıdan aldığımız bir takım kavramların bizde karşılıkları yok. Ama bilelim ki bütün kavramları adlandırdıktan sonra da işimiz bitmiş olmayacak. O kavramları yaratan düşünüşün, görüşün gerektirdiği söz dizimini bulmadan erimeyeceğiz muradımıza. Bizde konuşma dilinden örnek almaya çalışanların dilediği ancak budur. Yoksa konuşma diliyle yazı dilinin bir olamayacağını onlar da bilirler. Ulus, 3 Mayıs 1952. Karalama. Dilden açıldı da dinleyenlerin beğenip baş sallayacakları sözler, size saygılar sağlayacak sözler söylemek mi isteniyorsunuz? Çatıverin kaşlarınızı, biraz düşünün. Sonra ağır ağır başlayın. Evet, lisanlar oldukları gibi kalmaz. Zamanla daha bir takım sair hadisatın tesiri altında tahavvülata tabi olurlar. Ancak bu tahavvülatın lisanın selikasına muvaffak olması ve milletin asırlarca zarafet kesbetmiş zevkini rencide etmemesi icap eder. Hele bu hususa icra kuvvetinin yahut teşri kuvvetin müdahalesi hiçbir vecih ile caiz değildir. Bunu lisaniyuna, ilim ve irfan sahibi zevata terk etmeli. Bizde de diğer medeni akvamdakilere takliden akademi denilir. Heyetler teşkiliyle onlara havale eylemelidir. Böyle uzun uzun söyleyebilirsiniz. Yorar diye korkmayınız. Ne siz yorulursunuz ne de dinleyenler. Tam tersine size de onlara da tatlı gelir bu lakırdılar. Size yalnız bilgin diye bakmazlar. Bir türlü hürriyet kahramanı olduğunuza inanırlar. Elbette dile hükümetin, meclisin karışmasını istemiyorsunuz, öyle baskılara karşı koyuyorsunuz. Bilgin derler size. Kahraman da derler ama bana sorarsanız ben bilgin de demem size, kahraman da demem. Sesimi çıkarmasam da içimden, düşünmesini bilmiyor bu adam. Toplu olarak düşünmüyorum. Öteden beriden bir takım basmak alıp lakırdılar duymuş, onları ısıtıp ısıtıp öne sürmeyi bir iş görmek sanıyor. Konuşulmaz böyleleriyle derim. Bu gibi sözler dil değişmesi ne demektir? Hükümetin, meclisin karışması nasıl olur? Akademiler nasıl kurulur? Ne işe yarar? Bunları bilmeyen, ömürlerinin sonuna kadar da bilmeyecek kimselere vergidir de onun için. Bizde dil devrimine, dilin değişmesine hükümet de meclis de karışmadı. Karıştı diyenler 1945'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun anayasaya çevrilmesini, meclisin, hükümetin dil işine karışmasına örnek diye gösterenler ya düşünmeden konuşuyorlar ya düşünüyorlar da bile bile yalan söylüyorlar. Beğensinler beğendiklerini. 1945'te anayasayı Büyük Millet Meclisi yapmadı. Bu ülkenin okur yazarları yaptı. Selanik'te genç kalemleri çıkarmış olanlar yaptı. Ziya Gökalp yaptı. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu yaptı. Reşat Nuri Güntekin yaptı. Az çok Şemsettin Sami Bey yaptı. Mithat Efendi yaptı. Neden? O adamlar 1945'te mecliste değildi. Kimi de çoktan ölmüştü. Onlar mecliste değillerdi ama meclis onların yıllardır söylediklerine uymak zorundaydı. Onlar yıllardan beri bizim yabancı sözleri de yabancı kurallara göre yapılmış terkipleri de atmamızı istiyorlardı. Bu dileğe uymadığı için hükümete de meclise de kızıyorlardı. 1945'te meclis dil işine karışmadı. Yıllardır bu ülke okur yazarlarının bütün yazılarında belirttikleri bir dileğe uyarak bir takım yabancı sözleri, yabancı kurallara göre yapılmış terkipleri kanun dilinden çıkardı. Bunu da çekine çekine yaptı. Anayasada kolayca kaldırılacak daha nice yabancı sözler vardı, onlara da dokunmadı. 1945'te yazılan gazete yazılarını, hikayeleri, romanları okuyun. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun diline uyar mı onların dilleri? Onlar Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun diliyle yazılamazlardı artık. Ama kanun diliyle onların dilinin birbirine uyması gerekti. Kanun dili onların dilinden geri olduğu için kanun dili değişti. Geri derken kötü demek istemiyorum. Bu toplumun gelişmesi tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dili daha eski bir çağı gösterir. Ancak onu söylemek istiyorum. Biliyorlar bunun böyle olduğunu. Akılları yok değil ya, görüyorlar elbette. Ama direniyorlar. Öyle diyerek de bir takım toy kişileri kandırıyorlar. Ben söylemiyorum. Bolu söylemiş. Ansotrotors. Her alık kendine hayran olacak daha bir alığı bulur. Dilin kemiği yoktur derlerdi de doğruymuş. Neler de söylemiyor şu kişi oğlu. Adını söylemeyeceğim. Bilginlerimizden biri vardır. Hem de yüce bilginlerdendir. Bakın ne diyor bir yazısında. Kediler, fareler, hatta tilkiler de ölür. Fakat insanlar vefat ederler. Gerektiği yerde de ölürler. Hani dünyada bir karikatür vardı. Şimdiye kadar kaba ölüyordunuz, şimdi kibar kibar vefat ediyorsunuz. Daha ne istersiniz diye. Meğer yalnız alay için değil, ciddi olarak da böyle düşünenler varmış. Kedinin, farenin, tilkinin burnu vardır, kulağı vardır, gözü vardır. Bu bizim ünlü bilginin yok mu? Onunkilere ille enf, kuş, üzün, çeşm, dide, ayn mı diyeceğiz? Zor nikahındaki bilgini hatırlarsınız. Sağ kulağını yüksek dillere, sol kulağında bayağı dillere ana diline ayırmıştır. Ölmekte de bir bayağılık, vefattaysa bir yükseklik duymak işte öylesine bilginlere vergi. Bizim bilgin hiç şüphesiz kediler, fareler gibi yemek yemez, ekleder. Uyumaz, habe varır. Yürümez, meşyeder, belki de hram eder. Yine o bilgin buyuruyor. Türlü maddeler. Gerçek Türk'ün ağzından çıkmaz. Çıksa çıksa türlü türlü maddeler denebilir. Bu cümlenin kuruluşuna bir bakmanızı dilerim. Çıksa çıksa türlü türlü maddeler denilebilir. Türktür o bilginimiz. Değildir demiyoruz biz ama Türkçeyi bilmiyor. Kendinin büyük adam olduğundan başka hiçbir şey öğrenmeye vakit bulamamış. Türkçeyi de öğrenmemiş. Hem Türkçeyi bilmiyor hem de gerçekten Türk olanla gerçekten Türk olmayanı ayırmaya kalkıyor. Bundan sonra gidip kendisinden soracağız. Hangimiz Türk'üz, hangimiz değiliz? O bir kere değilsin dedi mi, vay bizim başımıza gelenler. Bari kimlerin ölüp kimlerin vefat ettiğini de bildirse, kimi için irtihal etti der elbette. Daha büyükler için de irtihali dar-ı beka. Ben size söyleyeyim, Bay Bilgin eski dil o vefatlı, tebarüzlü, temerküzlü dil ölmüştür artık. Vefat etmiştir, irtihal eylemiştir, göçmüştür, yürümüştür. O yattıkça Tanrı yeni dilimizi yaşatsın. Sizin kullandığınız o biçimsiz, tatsız dile gelince hiç korkmayın, ölmez o. Ne hayvanlar gibi sessiz sessiz ölür, ne de insanlar gibi bağıra bağıra. Ölmez. Ölmek canlılara vergidir. Sizin kullandığınız dil ise cansız, yaşamıyor. Hatta, evet, hatta tilkiler de ölür buyuruyorsunuz. Bunu söylerken hoş bir şey bulduğunuzu sanmış da kim bilir ne gönenmişsinizdir. Çevrenizdekiler de hayran hayran gülümseyerek bakmışlardır size. Siz de çevrenizdekiler de bilseniz ne yakışıyorsunuz birbirinize. Ulus, 9 Mayıs 1952. Söz olsun. Dergiler, edebiyat dergileri günden güne çoğalıyor. Kimi İstanbul'da çıkıyor, kimi Ankara'da. Başka şehirlerimizden gelenler de oluyor. Varlık, Yeditepe, Türk Dili, Seçilmiş Hikayeler, Hisar, Kaynak, Ufuklar, Kervan, Yeryüzü, Yeni. Hangi birini sayayım? Ya büsbütün ya birkaç ay için kapananlar oluyor. Bir derginin kapanması elbette sevinilecek bir şey değildir ama üzerinde öyle uzun uzun durulmaya değer bir olay da sayılmaz. Bir derginin sayfalarını artırıp büyümesi, şeklini güzelleştirmesi, aylıkken 15 günlük olması ise manalı bir olaydır. Onun üzerinde durmaya değer. Salim Şengil'in çıkardığı Seçilmiş Hikayeler çok değişti. Eskisinden daha güzelleşti. Artık hikayeyle de yetinmiyor şiirler, eleştirmeler, denemelere de yer veriyor. Yeditepe ile Kaynak ayda bir çıkardı, bundan sonra 15 günde bir çıkacak. Ne gösterir bu? Bir kere o dergilerin güçlükle de olsa yaşayabildiklerini gösterir. Alan var ki birkaç yıldan beri çıkıyor. Demek kazanmasa da çok kaybetmiyor, belki masrafını kurtarıyor. Sevinerek söyleyebiliriz. Var şimdi bizde dergi okurları, çoğu genç. Daha iyi, yarın için bir muştudur. Dergi okurları var. Onların yanında dergi yazarları da var. Bir takım kimseler edebiyatçı kalmadı, edebiyatçı yetişmiyor diye deviniyorlar ya, aldırmayın siz onların dediklerini. Görmüyorlar. Görseler de gördüklerini gizliyorlar. Hem bilirsiniz, çağımızda yetişenleri beğenmemek, geçmişi özlemle anmak insana daha bir kibarlık verir. Ucuz bir kibarlık. Doğru değil onların dedikleri. Türk edebiyatının en canlı, en verimli çağlarından birini yaşıyoruz. Bir kaynaşma var, şiirler yazılıyor, hikayeler yazılıyor, denemeler yazılıyor. Hepsi iyi mi? Onu sormayın, daha bilemeyiz. Hangilerinin iyi olduğunu, dayanacağını zaman gösterecek. Ama bütün yazıların içinde değerlileri vardır elbette. Böyle bir kaynaşma olması, bu kadar çok yazılması, gençlerin kendilerini böyle şiire, edebiyata vermesi boş değildir elbette. Yeni çeşitten yazıları yazmak kolaymış da onun için özeniyorlarmış. Bu da ne dediklerini bilmeyenlerin sözü. Hece vezniyle yahut aruzla şiir yazmayı zor sanıyorlar da onun için böyle söylüyorlar. Değildir. Bazı insanlar vardır, her istediklerini kolayca aruz kalıplarına döküverirler. Böyle kolaylıkla yazmaları şiirlerinin değerini ne artırır ne de eksiltir. Adam vardır, uğraşır uğraşır iyi bir şey çıkaramaz. Adam da vardır, oynar gibi çok güzel şeyler yaratır. Hayır, bugün şairlerimizin, hikayecilerimizin çoğalması yeni çeşit yazıların kolaylığından değildir. Bütün bu gençlerin bir diyecekleri var, bir demek istedikleri var. Onun için edebiyat alanına giriyorlar. Bugün çıkan edebiyat dergilerinin en yaşlısı Varlık'tır. Yaşlı dedim, ihtiyar, köhne demedim. Varlık, 19. yılını doldurmak üzere olduğu halde genç kalmanın çaresini bulmuştur. Yeni edebiyatımızı, yeni yetişen şairleri, yazarları yine en iyi ondan öğreniyoruz. Yaşar Nabi açıyor onlara dergisinin sayfalarını. Varlık nasıl yaşayabildi? Yaşar Nabi uğraştı, didindi, yılmadı. Ama onun uğraşması, didinmesi, yılmaması yetmezdi. Okunmayan, bir kazanç sağlamayan, masrafını kapatmayan bir dergiyi 19 yıl çıkaramazdı. Yaşar Nabi anladı dergiciliğin ne olduğunu. Bir dergi bir başına geçinemez, bir yayın evine bağlı olması gerekir. Fransa'da Mercure de France bunca yıldır çıkar, çok da satılmazmış. Arkasından bir yayın evi vardır da onun için çıkar. Varlık dergisi Varlık yayınlarını sattırdı ama Varlık yayınları da Varlık dergisinin tutunup yaşamasını sağladı. Şimdi Yeditepe ile Kaynak'ta o yola girdiler. Yakında Salim Şengil de kitaplar çıkarmaya başlayacak. Seçilmiş Hikayeler Yayınları. Şimdi Yenilik Yayınları adıyla bir yayın evi kuruldu. Söylediklerine göre o da bu güz bir dergi çıkaracakmış. Bizde artık derginin ne olduğu, nasıl yaşayabileceği anlaşıldı. Demek ki o bir gözüküp bir batan dergiler çağından sıyrılıyoruz. Öteki dergilerimizin de bu yola girmelerini dileriz. Batan dergiler oluyor ya, kimi de yeniden diriliyor. İşte Milli Mecmua. Sayın Okurlarımıza adlı yazısında söylediğine göre ilk 1923'te çıkmış. 1933'te kapanmış. Bugün yine çıkıyor. Milli Mecmua, yanılmıyorsam Mesih Akyiğit sevdiğim arkadaşlardan olduğu halde eskisine hiç yazı yazmamıştım. Dirilmesine çok sevindim. Gençlik yıllarımı hatırlattı bana. Değişmediğini söylüyor. Dergimizi yeniden ve olabildiği kadar eski yazar kadrosuyla canlandırmak istedik diyor. Milli Mecmua'nın yazı ailesi bugün daha çok kemal yaşına ulaşmış olan kıymetli fikir adamlarımızdır diyor. Ama yetinemez onlarla. Gençlere, yenilere sayfalarını açacaktır. Bunu açıkça söylemiyor sadece. Sayfalarımızı bütün fikir ve bilim adamlarımızı açmayı bir vazife ve şeref biliriz diyor. Hayır Mesihciğim, fikir adamlarına, bilim adamlarına değil, gençlere açacaksın. Senden, benden çok sonra yetişmiş olanlara, sana bana artık işe yaramaz birer ihtiyar diye bakanları açacaksın. Yaşatamazsın yoksa dergini. Biliyorsun sen de bunu. Derginin adını değiştirmemişsin, iyi etmişsin. Bir geçmişi var yine. Milli Mecmua diyeceksin. Ama altına ayda bir çıkar bilim, felsefe ve sanat dergisi demişsin. 30 yıl önce 1923'te dergi diyebilir miydin? Muhterem karilerimiz yerine sayın okurlarımıza diyorsun. Çok iyi ediyorsun. Ama bu senin içinde değişmiş olduğunu, gençleşmiş olduğunu gösterir. Bunun için eski yazarlarınla yetinemezsin. Hayat bizi sürükleyip yeniliğe doğru götürüyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bizim Hamdi'nin serbest nazımla şiir yazmaya kalkacağı hiç aklına gelir miydi? İşte senin dergiye öyle bir şiir vermiş. Yakında belki sen de özeneceksin. Neden? Senin eski Milli Mecmua'da yaydığın, savunduğun şiir görüşü geçti de onun için. Yanlış mıydı? Kötü müydü o görüş? Hayır. Yanlış da değildi, kötü de değildi. Ama bugün eskidi o. Yerini başka bir görüşe bıraktı. Eski yazarlarınla yetinmek. Kolay mı sanıyorsun sen bunu? Diyelim ki yine onların yazılarını basacaksın. Serbest nazımla yazan bir Hamdi. Eski Hamdi olur mu hiç? Yenilere, büsbütün yenilere aç derginin sayfalarını. Ulus, 26 Mayıs 1952. Okurken. Ufuklar ayda bir çıkar küçücük bir dergidir. Bakmayın küçücük olmasına. Güzel şiirler, hikayeler, ilginç yazılar bulursunuz içinde. İlginç derim elbette. Türkçeye uyuyor mu uymuyor mu düşünmeksizin Frankçe sözleri kullanı kullanı veren şu ana dillerini beğenmez, kafaları işlemez kişilere katılıp ben de enteresan diyecek değilim ya. Ama aramayın satıcılarda bulamazsınız. Ancak yıllığına ya 6 aylığına birden yazılanlara gönderiliyor. Şu abonman sözüne de Türkçe bir karşılık aramalı, uydurmalı. Ne sandınız? Dil gökten inmez, uydurmakla gelişir, genişler. İşleri güçleri saçma uydurmak, yalan uydurmak olanlar, dilde söz uydurulmasını istemezler. Ufukların Haziran sayısında Orhan Buriya'nın Romancılığımızın Yarını adlı bir yazısı var. Benim bir söyleşim üzerine yazılmış. Geleceğim ona. Önce derginin sayı sayı satılmaması üzerinde duracağım. Neden o dergide ötekiler gibi sayı sayı satılmıyor? Biliyoruz niçin olduğunu. Şuraya buraya sayı sayı gönderdiniz mi, satıcılar bezdirirler sizi. Uğraşır uğraşır da öyle toplarsınız paranızı. Kimi de hiç alamazsınız. Soğursunuz tuttuğunuz işten, dergiciliğe de yazı yazmaya da ilenirsiniz. Yani lanet edersiniz. Ufukları çıkaranlar bunu istemiyor. Okurumuz çok olmasın, zarar yok. O sıkıntıyı çekmeyelim diyorlar. Ama bu ülkede dergileri okumak, satıcılardan kolayca bulmak isteyenler var. Geçenlerde burada Milli Mecmua'nın yeniden çıktığını söylemiştim. Okurlarımdan birkaçı nereden alınıyor diye sordular bana. Ufukları çıkaranların hakları var ama okurların da hakkı var. İki yanı uzlaştırmak gerek. Ne yapmalı? Şimdilik tek bir yol var bence. Dergilerin dağıtımı işini devlet düzenlemeli. Bu ülkede okuyanların çoğalması gerçekten isteniyorsa bu işi devlet almalı eline. Dergi çıkaranlardan ufak tefek yardımlar esirgenmiyor. Yetmez o yardımlar. Dergilerin yurt içinde yayılmasını, okurların eline geçmesini, gözleri önüne konmasını sağlamalı. Bir dergiye yardım olsun diye 100 tane, 200 tane almışsınız. Ne çıkar ondan? Devlet, dergilerin kendi yağlarıyla kavrulmalarını sağlayacak ölçemler yani tedbirler almalıdır. Orhan Buryan'la konuşacaklarım da yine bunun üzerine. Edebiyat işlerini, okuma işlerini devletin düzenlemesi üzerine. Ben burada çıkan bir yazımda devlet çıkarmalı kitapları, hem de ucuz kitaplar çıkarmalı. Bu ülkede okuma alışkanlığının, tiryakiliğinin yerleşmesi için para yitirmekten, para saçmaktan çekinmemeli demiştim. Orhan Buryan beğenmiyor bu dileği, tehlikeli buluyor. Çünkü bunun ardından Ergeç, en geniş görüşlü devlet bile zevk sansürünü getirecektir. Sovyet romanı, Sovyet drama ortada ibretlik duruyor. Ahmetova, Pasternak gibi şairlerin nasıl susturulduğunu da biliyoruz. Hem dışarı bakmaya da pek lüzum yok. Bakanlık sadece dünyanın klasik bellediği yazarların tercümelerini çıkarırken bile ileri geri az şey söylenmedi diyor. Doğru. Orhan Buryan'ın dedikleri doğru ya, değiştirmedi, sarsmadı benim kanımı. Sovyet Rusya'yı örnek gösteriyor. Biz Sovyet Rusya ile bir değiliz. Sovyet Rusya tümcü bir durul. Yani totaliter bir devlettir. Devrimci gerçekçilik diye kas katı bir sanat görüşü vardır. Bütün sanat adamlarının o görüşte olmalarını ister. Kamuya Lenin, Stalin, Marksçılığının ilkelerini, inançlarını yayacak, sindirecek, böylece de yeni bir kişi oğlunun yetişmesini sağlayacakmış. Sovyet Rusya kitap basma işini kamulaştırmaya, yani devlet eline almaya, ilkeleri dolayısıyla mecburdu. Ama kitap basma işini bireylere, özel kurumlara bıraksaydı, ki nasıl bırakabilirdi onu da bilmem, Pasternak'ı, Ahmetova'yı yine susturamayacak mıydı? Sovyet Rusya o şairleri kitaplarını kendi bastırdığı için değil, tümcü bir durul olduğu için susturdu. Bu ülke öyle değil. Türk devletinin belirli, katılaşmış bir sanat görüşü yok. Bunun için şu, bu sebeplerle bazı kitapları bastırmasa bile titizlikle Sovyet Rusya kadar ileri gidemez. Son yapıtların çevrilmesi, yani klasik eserlerin tercümesi işine gelince, evet, bizde o kitaplara da dil uzatanlar oldu. Ne yapalım? Düşünmeden konuşan kişiler çok bu ülkede. Soy yapıtlarının çevrilmesinin bir iyiliği de onları azaltmak olacaktır. Biliyorum, Platon'u komünist sayanlar bile çıktı.